Ayrım 50, sayfa 473. Turgut, görmez olur muyum kızım dedi. Silah tüccarların araladığı o kapıyı artık kapatmak istiyorlar. Sadece onları suçlama. Rusya, Fransa, İsrail, hatta en etkili olan İngiltere de var bu cümbüşün içinde. Herkesin parmağı var. Ama artık görünen o ki hatalarını düzeltmek istiyorlar. Çünkü biliyorlar ki eğer şimdi düzeltmezlerse yarın bir gün kapılarına kadar dayanacak bu hatalar. Sadece gidip bir dinleyelim. Bakalım ne diyecekler. Kabul etmek zorunda değiliz ama dinlemekten kimseye zarar gelmez. Muammer amcaya baktı Özge. Turgut Bey'e dönüp, size ayıp olmasın lütfen ama Muammer Bey amcayla konuşmam gerekenler var dedi. Adam hemen ayağa kalkıp, estağfurullah ne ayıbı, tabii buyurun deyip odadan çıktı. Muammer Bey hemen uzandı. Özge'nin elini hafifçe sıkıp gözlerinin içine baktı. Burada konuşmayalım demekti bu. Özge anladı, başını salladı. Sonra rolüne uygun olarak, ya arkadaşının önünde söylemeliydin, karnım aç, artık kalkalım mı dedi. Muammer Bey de tabii tabii sen akşam biraz düşünürsün diye karşılık verdi. Muammer Turgut'a seslendi. Turgut geri geldiğinde artık gitmeleri gerektiğini açıkladılar. Ama Turgut'un söyleyecekleri bitmemişti. Bu akşam yola çıkmak için bir uçak bekliyordu onları. Eğer bu akşam gitmeyeceklerse zaman kaybedilmeyecekti. Desteklemek için önerilen ikinci seçeneğini alıp Washington'a götürmeliydi Turgut Bey. Çok önemliydi. Sadece ülkenin huzuru değil, bir dünya savaşını tetikleyecek herhangi bir şeyin engellenmesi için kaybedilecek zaman yoktu. Özge, geçmiş hataları düzeltmek için böylesine fedakar bir desteği almak istemiyorsa zaten seçilmiş kişi olmayı da hak etmiyordu. Kelime kelime açıkladı Turgut Bey. Şimdi kahramanlara ihtiyaç vardı. Hem ülkeyi hem de barışı korumak için. Eğer Özge gerçekten fark yaratmak istiyorsa bu akşam Washington'a uçmalıydı. Kaybedecek zaman kalmamıştı. 9. Göksel. Göksel'in sorgulaması 12 saat sonra bitti. Bu zamanın sadece 3 saatinde sorgulanmış, geri kalanında oturduğu o kuru sandalyede bekletilmişti. Onu daha erken bırakabilirlerdi. Ama öyle disiplinli, öyle umarsız, öyle dokunulmaz bir hali vardı ki bir yerlerde eğitilmiş gibiydi. Kafalarını karıştırmıştı. Göksel'in bu hissetmez, heyecanlanmaz hali, dersini hayattan almış birinden korku beklemek mümkün değildi. Ama bilemezlerdi. Göksel sorgudan çıktığında gece yarısıydı. Şikayet etmeden, suratında tek bir mimik bile değişmeden çıktı binadan. Düşünmeyecekti. Neden tutulduğunu, önemi yoktu. Sadece fark ettiği şeyi kendisine saklaması gerektiğini öğrenmişti bugün. O kadar. Otobüslerin çalışma saatleri geçmişti. Eve taksiyle gitmek zorunda kaldı. Köpeklerini çişe çıkarmamıştı. Bu durum sorguda tutulmaktan daha fazla canını sıkmıştı. Çok sıkışmış olmalılardı. Sokağın başında indi taksiden. Eve giden ara yola araç girmeyecek kadar dardı. Eve yaklaştı. Sanki hissetti. Bahçeye 50 metre varken aniden durdu. Bahçe kapısı kapalı bırakmıştı. Ancak şimdi kapı sonuna kadar açıktı. Bazen çocuklar girebiliyordu bahçeye. Ama asla kapıyı kullanmıyorlardı. Duvardan atlıyorlardı. Adımları hızlandı Göksel'in. Kalbinin ritmiyle birlikte. Girdi bahçeye. Evin kapısını açtı. Kapının kenarındaki ahşabın üzerindeki izlerden levye gibi bir demirle kanırtılarak kilidin kırıldığı belliydi. Kapıyı itti Göksel. İçeride olmasınlar diye bağırdı. Aklı kapı açılırken bu kadar sessiz olmaları mümkün değildi ama içeridekilerse bile kıpırdamıyorlardı. İçeri girdiğinde ayağı hafif kaydı. Yerler ıslaktı. Işığı yaktı Göksel. Yerdeki su değil, kandı. Banyo ile salon arasında orada nefessiz yatıyordu oğlanlardan biri. Dokundu ona Göksel. Kendi kanın içinde yitip gitmişti. Bir diğeri banyodaydı. Buraya kadar sürünerek gelmiş olmalıydı. Sağından başlayan iz burada bitiyordu. Bedeninde hayat yoktu. Ve salonda kafasını koltuğun altına soktuğu yerdeydi oğlanlardan en küçüğü. Hepsi ölmüştü. Kız yoktu. Kalbinin hızlanan ritmi olabilecek en kötü şeyin olduğunu anladığı anda yavaşlamış ve kendi doğasına dönmüştü. İçinde duygu olarak doğabilecek her şeyi baskılayacak kadar soğuktu. Hem bedeni hem ruhu bir yılan gibi buz kesti. Göksel kızı ararken. Kız salonda, banyoda, mutfakta yoktu. Yerdeki kan izini takip ederek yatak odasına gitti. Kan yatağın yanında bitmişti. Yorganı kaldırdı. Altında kızın kıvrılmış bedeni duruyordu. Küçücükken diğerleri yatağa çıkmamayı öğrendiğinde bile asiydi kız. Göksel uyandığında hep ayaklarının yanında buldurdu onu. Ölürken de buraya sığınmış olması doğaldı. Gövdesinden vurulmuştu. Buz gibi duygusuz, hissetmesiz baktı Göksel kızın bedenine. Kurşunun girdiği yere dokundu. Onları birlikte gömeceği yeri düşünürken tek hamlede kaldırdı, attı yorganı. İşte o an sanki bir mucize oldu. Kız ince, neredeyse duyulmaz bir hırıltıyla nefes aldı. O nefesi duymanın etkisi Göksel'in kulaklarından girip beynine ve vücudunun her hücresine yayıldı. Kendi soğukluğunda huzur bulmaya çalışan kalbini sardı. Kızın hayatta olup olmadığını anlamak için ona iyice yaklaştı. Hayattaydı. Göksel'in kızı kucaklaması, hızla sokağa fırlaması, onu bedeninden tutunmaya çalışan hayata yardım etmek için tüm gücüyle sokakta koşmaya başlaması. Gözlerden akan yaşlar ruhundaki buzulların erimesi gibiydi. Hissetmeye başladığı duyguların şiddetinden eğer kızı kurtaramazsa önüne gelen her şeyi kurban edecekti. 18. Bölüm 1. Duru. Performansının sonundaki alkışlar kendisini yine sahneye çağırırken gerindi Duru. Perdeler birazdan bir daha açılacak, kendisini çılgınca alkışlayan kalabalığa selamını sunup geceyi sonlandıracaktı. Avrupa'da olmak, bu sahnede böylesine alkışlanmak tek hayaliydi. Koca sahnenin ortasında kıvrak vücudunu verebilecek en kıvrımlı selamla eğerken tek hayalini gerçekleştirmiş herkes gibi aslında istediğinin bu olmadığına karar vermek üzereydi. Hayranlar ün, para, güzellik, çekilen dikkat, etki, sağlık, eşsizlik hepsi çok değerliydi ama hepsini birden sahip olan biri için pek de önemli değildi. Sahne arkasına geçtiğinde kopan alkış hala dinmemişti. Tekrar selam vermesi için kibarca yanına gelip gözünün içine ne olur bir kez daha diyerek bakan yönetmenin yanından hayır anlamına giren bir tebessümle geçip gitti. Bu kadarı onlara yeterdi. Odasına doğru yürürken gösterinin diğer dansçıları Duru'ya gereken saygıyı gösterircesine kenara çekip yol verdiler. Herkesin yerinde olmak istediği, herkesin o olmak istediği biri olduğunun farkında dimdikti. Asma kattaki konforlu yatağı, alt girişteki banyosu ve küçük mutfağıyla yeni evli bir çiftin yaşayabileceği büyüklükte kulesine girdi. Her gün gelen çiçeklerle iliştirilmiş hediyeler hala bitmek bilmemişti. Avrupa'nın zenginleri ciddi koleksiyoncuydu. Bir tanesinin dikkatini çeken bir kadın hemen diğerinin tarafında da istenir oluyordu. Sonrası ise zevkli bir yarışa dönüyordu. Kazananın ele geçirdiği kadınla tüm sosyete dergilerinde bir hafta boy gösterdiği ve mezba sahibinin vurduğu damga gibi kızın boynunun taktığı takı fiyatına her köşede konu olduğu bir yarıştı bu. Duru erken uyanmıştı bu yarışa. Can Manay olmasa şimdi çoktan boynunda bir takıyla gezdiriliyordu belki ortada. Ama anların bile koleksiyonunu yapan bir adamdan kaçıp gelmişti buraya. Özgürlüğün sahip olmamanın değerini anlamıştı. Sevgilileri olmuştu ama kimse onu heyecanlandıramamıştı. Erkeklerin parası arttığında sahip olmaya odaklandıkları, ancak sahibi olacakları şeyi kendilerini unutacak ve ne yazık ki birkaç saniye arzuladıklarını anlamıştı. Tanıştığı hiçbir erkek can gibi ihtiraslı, deniz gibi eşsiz değildi. İlk sevişmeden sonra hemen ilgisini kaybetmişti Duru. Kostümünü çıkardı. Kapağı açık kavanozun içindeki parmakladığı kremi yüzüne iyice bulayıp makyajını ovalarken banyoya girdi. Duşun altına geçip akıttı üstünde gösterinin yorgunluğunu. Banyodan çıktığında havlusuna sarıldı. Saçını kurladı. Akşamki partiye hazır olmasına sadece 15 dakika vardı. 200 yıldır hizmet veren tiyatronun gecesi büyük salonunda düzenlenecekti. Yıllar boyunca bu sahnede yer almış oyuncular, dansçılar, herkes, dünyanın en iyileri davete katılmak için gelmişlerdi. Eşsizliğini hissetmeye alışık vücudunu kremledi ve çıplak tenine geçirdi. İp inceliğinde askılı ipten elbisesini. Eline aldığı köpükle saçını geriye yapıştırdı. Yüzünü kremleyip gözlerini belirginleştiren makyajını yaptı. Aynadaki yansımasında hallerine baktı. Nefes kesiciydi ama bu gece nefesini kesmek istediği biriyle tanışabilecek miydi? Özge Sadık. O ayağın sadeliği pürüzsüz topuklardan tabana kayan çukurun ayak parmaklarının dibindeki yumuşak tepeyle buluşması, o yumuşak tepenin üstünde dizilmiş ayak parmaklarının ahenki, kısacık kesilmiş tırnakların süssüz temizliği. Sakince dönüp pozisyon değiştirdi Özge. Yorgandan çıkmış ayağını içeriye çekti. Ama şimdi de yan devrilen bacağının diz kapağı kendini göstermişti. Perdeleri yarı kapatılmış odanın içine sızanışık, sanki o diz kapağının kıvrımında kırılarak eridi. Tek kolunu başının üstüne kaldırıp kafasını yana yatırmıştı. Güneşin ilk ışıklarından sanki yüzünü sakladı. Üzerindeki atletin açıkta bıraktığı omuzları, yukarı kaldırdığı kolunun pürüzsüz koltuk altı, kolunun kenarında ince bir çizgi şeklinde dirseğine uzanan o kas. Aldığı nefesle yükselen bedeninin çiğsi. Kıpırdamadan izledi Sadık. Özge'nin üzerinde gezinen hayatı. Sabah dönmüştü Washington'dan. Yorgundu. Aradaki saat farkı onu fena vurmuş olmalıydı. Uyandı Özge. Vücudundaki her hücreye uyandığını haber verircesine kollarını tavana uzattı. Aslında daha uykusu vardı. Elinin tersiyle gözlerini kapatmak engel olamamıştı. Gün ışığının kendi beyninin derinliklerini hissettirmesine. Kollarını indirirken hissetti. Odada yalnız değildi. Fırlarcasına doğruldu yataktan. Karşısındaki koltukta Sadık'ı görünce varlığını hissettiği kişi o olduğu için bir an rahatladı. Ama hemen sonra öfkeyle çatıldı kaşları. Bu kadarı çok fazlaydı. Yolculuk nasıldı dedi Sadık yeni uyanan biriyle sohbete hazırlanan sakinlikle. Özge'nin çatılan kaşları Sadık'ın tenine kayan bakışıyla daha da bir gerilirken örtüyü çekip kendini sakladı. Ne işin var burada? Onu küvete sokup yıkadığında hissettiği duygu geri geldi Sadık'a. Öylece baktı ona. Cevabı geciktirecek kadar uzun. Bakışın ne anlama geldiğini anlatamayacak kadar kısa. Seni almaya geldim dedi. Sanki bunu söylemeyeli yıllardır beklemişti. Çatılan kaşları şaşkınlıkla yumuşadı Özge'nin. İçine yayılan tedirginlik korkuya dönüşürken ne oldu diye sordu. Ne olmuştu? Bir türlü hissedemediği duygularının hepsini harekete geçirebilen birini bulunca insana ne olurdu? Dünyanın merkezi giderek küçülür, o birinin bedenine kadar inerdi. Varoluşun sınırları. Etraftaki her şey gölgelere dönüşür, zevkler eskir, keyifler anlamsızlaşır, olaylar önemsizleşir, insanlar gereksizleşirdi. İnsan aşık olunca ne olurdu? Hiçbir şey olmamıştı aslında. Sadık'ın dünyasında her düşüncede altüst olması dışında. Seni karşılamam söylendi dedi ve hafifçe öne eğilip elinde tuttuğu telefonu yatağın üstüne attı. Daha önce hiç görmediği bir markada ve modeldeki telefonu aldı Özge. Sadık açıkladı. Bu senin. Sana buradan ulaşacaklar. Özge itiraz etti. Sen olamazsın Sadık ama benim dedi kendinden emin. Ne kadar da katkın oldu beni çağırmalarında diye telaşla sorguladı. Hissettiği satılmışlık duygusunun kaynağı neydi bilemiyordu ama Washington'da ona göndereceklerini söyledikleri kişinin Sadık olduğunu görmek Yıkmıştı güvenini. Darbenin ilk sayısını çaldırıp buldurması gibi miydi bu Washington'a olan seyahati? Sadık, bir şans istiyordun. Al işte, artık gerçek bir şansım var değişim için. Ne fark eder ki benim ya da bir başkasının katkısı? Seni istiyorlar, sana güveniyorlar, inanıyorlar. Başaracağına inanıyorlar dedi ve ayağa kalktı. Çekimine kapıldığı birinin yanından geçip gitmek ne kadar zordu. Artık korumada olmalısın. Eşyalarını topla, salonda bekliyorum dedi ve kapıyı kapatarak yatak odasından çıktı. Şoktaydı Özge. Her şeyin bir zincir gibi birbirine bağlı olduğunu, harekete geçerse kendisine bağlı olan tüm mekanizmanın bir şekilde çalışmaya başlayacağını düşünmüştü yıllardır. Hayal etmişti ve her şeyi göze alıp çıkmıştı yola. Hayallerini gerçekleştirmek için gerekir söyleyecekti ve Washington'daki adamların kendisini karşılamadaki samimiyetleri, paylaştıkları fikirleri de anlayışları, bir bütün olarak gördükleri insanlığın bütün olabilmesi için bu ülkenin önemini anlayan yorumları, barışın korunmasından gösterdikleri hassasiyet bir mucize gibiydi. Ta ki bu ana kadar seni bizden biri karşılayacak dedikleri kişi Sadık olamazdı. 3 günde her şey nasıl da tamamen değişmişti. Ne düşüneceğini şaşırmıştı Özge. Tehlikenin her türlüsü sanki burnunun dibindeydi. Ama bu değildi huzursuzluğun kaynağı. Neydi? Düşünmek istemedi. Elinde yeterince veri yoktu. Önce Sadık'la konuşup onun nasıl bu harekete dahil olduğunu anlamalıydı. Ayağa kalktı. Sadık'a soracaklarını düşünürken giyinmeye başladı. Salona giderken birden uzun koridorun derinliğinde durdu. Sadık sessizce döndü. Özge'nin odasından gelen ışığın kapının altından sızan etkisine baktı. Özge'nin ayağa kalkışını gördü. Kapının altından sızan ışığın içindeki gölgede. Bakışını o aralıktan almak için zorlandı. Kaşları çatıldı. Salona yürürken banyonun açık kapısı önünde durdu. Hızlanan kalbine oksijen yetiştirmek için nefesleri arttı ve hızla geçti koridoru. Sokak kapısından çıkıp kapıyı kapattı. Eli hala tokmaktaydı. Önce sırtını sonra başını kapıya yasladı. Ne olmuştu? Mahizar'la yediği yemek, yaptığı sohbet sarsmıştı Sadık'ı. İçinde hafiflemek için çabaladığı Özge'yi iyice yaklaştırmıştı fikrine. Saygısını arttırmıştı. Diğer kadınlardan çok farklıydı Mahizar. Kendisine saygısı olan, dik duran bir hali vardı. Sanki ona Özge'den bulaşmıştı. Peki bunca çabaya, içinde büyüyen duyguyla hafifletmek için verdiği savaşa rağmen ne olmuştu? Dünyası Özge'nin varlığının sınırlarına kadar küçülmüştü sadece. Olan olmuştu. Olmaya devam ediyordu. 3. Duru Bilge. Tiyatronun arka kapısından çıktı Duru. Davet tiyatronun büyük salonundaydı. Ama tek giriş yapılmıştı. Binanın çevresinde dolanıp kırmızı halılı girişten girecekti. Biraz kendini göstermesinin sırası gelmişti. Duru dedi biri. Bir kadın. Adımları yavaşladı ama durmadı. Bu ismi duymayalı çok olmuştu. Yine Duru diye yükseldi ses. Bilge'nin sesiydi. Durdu Duru. Temkinli, sanki her an durduğu için, döndüğü için pişman olmaya hazır, yavaşça döndü sese. Bilge baktı Duru'ya. Pelerinin altında parlayan soluk pembe elbisesi ve geriye yapıştırılarak güzel yüzünü tamamen açmış saçlarıyla her zamanki gibi çok güzeldi. Can da böyle mi görmüştü onu? Sarsılmış mıydı? Bilge bile heyecanlanmışken Can kim bilir nasıl hissetmişti kendini Duru'nun karşısında. Her adımında arttan soruların ağırlığında Duru'ya doğru yürüdü Bilge. Duru'nun yüzündeki ciddiyetin yaklaştıkça nasıl da gülümsemeye dönüştüğünü izledi. Ama aynı içten gülümsemeyle cevap veremedi ona. Ayrım sonu.